Birinci Yuhanna mektubundan okumak istiyorum ve biliyorsunuz Yuhanna karabeyaz, ortada bir şey yok. Yuhanna hep seviyor böyle ruhsal hakikatleri çok kısa sözlerle anlatsın ve o da sadece karabeyaz var, ortada bir şey yok. Biz seviyoruz ortada, biraz iyi, biraz kötü, biraz itaat ediyoruz, biraz yaramazlık yapıyoruz. Bizim imanlı hayatımız hep böyle ortada geçiyor, değil mi? Benden daha kötüsü var. Bunu da bize avutturuyoruz kendi kendimize. Ama Yuhanna keskin bir bıçak gibi kesiyor. Ya aydınlıktasın ya karanlıkta, ortada bir şey yok. Ya ölüm içindesin ya da dirisin. Ya kardeşleri seviyorsun ya da onlardan nefret ediyorsun. Ortada bir şey yok. Ve bugün okuyacağımız parçada aslında iki hafta bu aynı ayetleri okuyacağız. Gene öyle keskin bir laf yapıyor. Öyle keskin bir laf yapıyor ki şaşıyoruz. Her bir gerçek imanlı, diyor Yuhanna, her bir gerçek imanlı düşmanını yeniyor. Düşmanını yendi bile. Değil mi, biz çok defa yenik düşüyoruz. Düşman sanki bizi yeniyor, değil biz onu yeniyoruz. Ama Yuhanna kesin diyor ki her bir gerçek imanlı düşmanını yendi. Düşman derken kim o ya? Biliyorsunuz İncil'de 3 tane düşman bize gösteriliyor. Bunlar kim? Bunlar değil kaynanan, şefin ve katacılar, yani trafik polisi. Bunlar değil ateistler, Müslümanlar ve papazlar. Onlar bizim düşmanlarımız değil. Ama nedir bunlar? Şeytan, senin beden tabiatın ve bu dünya sistemi. Onları yendin mi? Şeytanı nasıl yeniyorsun? Vahiy kitabında 7. bölümde açıkça yazıyor ki ve onlar şeytanı yendiler neyle? Kuzunun kanıyla ve yaptıkları şahitliğiyle. Yani İsa Mesih'in ölümü ve bizim onun hakkında konuşmamız bize şeytanı yenme fırsatı veriyor. Ondan sonraki sen beden tabiatın, sen onu yendin mi? Onu nasıl yeneceğiz? Sen beden tabiatın için terbiye etmek diye bir şey yok. Kutsal kitap bize diyor ki o lazım ölsün, haça gerilmeli. Sen var ya, sen yapan var ya, bu içimizdeki adam, İsa diyor ki bu terbiye olmaz. Yani nefsini terbiye etmek diye bir şey yok. O lazım ölsün, haçta ölsün. Ya üçüncü düşmanı ne yapacağız? Dünya. Bugün okumak istediğimiz budur. Ve okuyorum sadece iki ayet. 1. Yuhanna 5. bölüm ayet 4 ve 5. Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Zaten dünyayı alt eden yengi imanımızdır. Dünyayı alt eden kimdir? İsa Allah'ın oğludur diye iman edendir. İşte burada Yuhanna bize çok büyük bir söz veriyor. Biz zaten bu dünyayı yendik. Ama bugün iyice anlamak istiyoruz, düşmanımız kimdir? Bu dünya sistemi, dünya dediğimiz aslında kimdir? Ve haftaya okuduğumuz gibi biz onu imanla yeniyoruz. Onu yenen bizim imanımızdır. Onu haftaya bakacağız ama önce iyice anlamalıyız ki düşmanımız kim? Dünya. Bu dünya denildiği zaman düşünmeyelim, yani gördüğümüz evren, gördüğümüz tabiat, priroda. Sanmayalım o şeytandır. Ya da şeytan onu herhangi bir biçimde onun içinde saklanıyor. Öyle değil. Düşmüş ve gerçekten, yani Allah'tan uzaklaşmış insanlar aralarında bir sistem kuruyorlar. İnsanlar bir sistem kuruyorlar. Öyle ki kişiler bu sistem içinde kapalı kalsınlar. Bir ağ gibi, kocaman bir menajer gibi. Bunun içindesin ve çıkamıyorsun. Dünya dediğimiz budur. İnsanlar seni sarmış, seni sıkıştırıyorlar her bir taraftan ve o mezarın içinden, o ağın içinden çıkmanı istemiyorlar. Sanki birbirlerine dikkat ediyorlar, sakın bir kişi bu sistemden çıkmasın, Rab'be dönmesin. Romalılar 1:18 bize bunu anlatıyor. O insanlar ki diyor, hakikata haksızlıkla engel oluyorlar. Hakikata haksızlıkla engel oluyorlar. İşte dünya dediğimiz budur. Ya da başka bir tercümede yazdığı gibi hakikati mahpus ediyorlar. Evet. Dünya hakikati mahpus ediyor. Çıkmasın hakikat ortaya. Çıkmasın gerçekler meydana. Yalan içinde. Yalan dünya diye bir söz var ya, bu gerçekten öyle. Yalanlarla hakikati mahpus ediyorlar. Sakın hakikat kıra çıkmasın, serbest dolaşmasın. İşte dünya sistemin en birinci stratejisi budur. Kişileri yalanlarla bağla, onlar serbest olmasınlar. Ama yalanları değil de gerçekleri öğrendik mi serbest oluyoruz. Demek en birinci savaş yeri senin düşüncelerin. Bunu anladın mı? Dünya düşüncesi, dünya düşünceleri, bunlar en birinci senin düşmanındır. En birinci buna bakacağız. Dünya kafamızda Allah hakkında yanlış bir görüntü çiziyor. Yani dünya sistemi sana Allah hakkında yanlış bir fikir, yanlış bir anlayış veriyor. Zaten bunu Adem bahçesinde görüyoruz değil mi? En birinci konflikte bunu görüyoruz. Yılan ne dedi? Yaratılış 3.1. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Ne biçim sahte bir yaklaşım. Tam ters. Rab ne dedi? Hiçbir ağaçtan yemeyin dedi mi? Hayır. Ama Allah öyle gösteriyor yılan. Sanki o bizi güzel şeylerden kesmek istiyor. Rab dedi ki hepsini yiyin. Her şey serbest size. Sadece bir tek şey serbest değil. Ama şeytan yaklaşıp nasıl bir yalan uyduruyor? Bak Rab istemiyor herhangi iyi bir tat bir şey tarasın. Her şey yasak ediyor sana. Canının istediğini hepsini yasak ediyor. İşte sanki Rab'e uyduk mu? Biz onun istediği gibi yaşadık mı? Çok güzel şeylerden mahrum kalıyoruz. Uzak kalacağız. Hayat çok sıkıcı olacak. Şeytanın en birinci yalanı ve dünyanın tekrarladığı en birinci yalan budur. Öyle değil mi? Sanki dünya kendini çekici gösteriyor ama Rabbin dünyasını, Rabbin yani ruhunun dünyası sana çok sıkıcı gösteriyor. Devam ediyor. Yılan konuşmaya devam ediyor. Yaratılış 3.5'te diyor ki, çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Sanki Allah'ın kıskanç olması burada gösteriyor. Bak Rab istemiyor onun kadar bilgili olasınız. Onun gibi gözleriniz açılsın diye istemiyor. Bunu sanki kötü bir şey gösteriyor. Sanki Allah'ın kıskançlığı bu da kötü bir şeymiş gibi diyor. Sanki o kıskanıyor. Biz de büyük yetişkin insanlar olmayalım. Hayır, tam tersi. Rabbin kıskanç olması bizim iyiliğimiz içindir. Çünkü o biliyor sadece kendisinde yaşam var. Biz başka yere kaydık mı ölüme gidiyoruz. O yüzden bize bunu yasak etmiştir. Onun için o kıskançtır. O biliyor ki sadece onunla bir bağlantımız olunca gerçek hayat var. Onun dışında her yerde ölüm var. O bir şey kaybetmeyecek ama biz her şey kaybediyoruz. Onun için dedi ki yemeyeceksiniz. Ve bizi sevdiği için onu istemiyor. O yüzden kıskançtır. Ve aynı yılan bugün sana da konuşuyorlar. Ve aynı yalanları senin kulağına fısıldıyorlar. Bak, Rab istemiyor sen mutlu olasan. Bak, o kadar güzel şeyler var. Ve Rab için yaşarsan bütün onlardan eksik olasan. Öyle değil mi? Dünya bize öyle konuşuyor. Dünya bizim gözlerimizi kamıştırıyor böyle mallarla, çekici şeylerle, her türlü pis düşüncelerle. Bunlar iyiymiş. Ama onlardan vazgeçtin mi? Onlardan uzak kaldın mı? Çok şeyler kaçıracaksın. Rab istemiyor, mutlu olasın. Tamam. O sana sonsuz yaşam verecek ama çok sıkıcı. Bu sesi duyuyor musun? Bu duygu hissediyor musun? Dünya seni öyle çekiyor mu? Dünya sana öyle konuşuyor mu? Sen Allah'ı nasıl düşünüyorsun? O yasakları koymadı, sen sevinmeyesin diye, sen güzel şeylerden uzak kalasın diye, o yasakları koydu seni korusun diye. İşte İngilizce'de öyle bir atasöz var. Yani çıtın, ogradanın ötesindeki çimenler her zaman daha yeşil görünüyor. Bir ineksin ve görüyorsun çiftçi böyle bir bariyere koymuş. Ve yani bu da var biraz ot ama öteye bakıyorsun. Odaki otlar daha yeşil. Daha lezzetli. Keşke oraya gidebilsem ama gidemiyorum. Çünkü çiftçi burada bir engel koydu. Rabbin engelleri bunun için. Bize bu yalandan uzaklaştırmak için. Evet. O yasakları koymadı sen sevinmeyesin diye ama sen güzel şeyden uzaklaşmayasın diye o yasakları koydu seni kurusun diye. Gençken nasıl konuşuyorlar sana? İmanlı olarak, ey sen deli misin? Sen daha gençsin. Gez, toz, hayatını tadını çıkar. Azıcık yaşa. Ondan sonra 60 yaşına geldi. Evet, tövbe edeceğim o zaman. İşte sanki bir şeyler kaybediyorsun. Yaşa. Ne demek yaşa? Günah işte. Daha sonra azıcık büyüdün. Gene Rab'de devam ediyorsun. Ne diyorlar? Sen deli misin? O İsa sana ne verecek sanki? Para mı verecek? Sen kimseye güvenme. Sadece kendine güven. Dünya öyle konuşuyor. Ve dikkat etmezsek biz kendi kızlarımıza öyle konuşuyoruz. Öyle değil mi? Dünyanın sloganlarını tekrarlıyoruz. Dünyanın yalanlarına kulak verdik mi sanıyoruz imanlı hayat sıkıcı. Toplantılar bir mecburiyet, bir yük. Para verdik mi bir kayıptır. Hani aç kalacağız. Bütün bunlar dünyanın yalanları. Yeter artık. Yeter artık bu yalanlarla İsa'nın sesini kulak ver. O sana konuşunca dünyayı reddedeceksin. İsa'ya güven. Sen komşuna, hısımın akrabalarına onlara kulak asma. Dünya sistemi senin kulaklarına fısıldamasın. Onlar kendini dost gibi gösteriyor ama onlar senin düşmanındır. Yuhanna 10, ayet 10'da İsa konuşuyor. Hırsız sadece geliyor, çalsın, öldürsün ve yok etsin. Ve İsa burada daha önceki Mesihlere konuşuyor. Çünkü apaçık görüyoruz Elçilerin İşleri kitabında. İsa'dan önce bir sürü kişi geldi, Mesih benim diye ilan ettiler. Ve İsa onlar için konuşuyor. Hırsız sadece geliyor, çalsınlar, öldürsünler ve yok etsinler. Ve öyle yaptılar. Yani binlerce kişi ben Mesih'im diyerek bu sahtelere aldanınca hayatlarını kaybettiler. Ama ben geldim diyor, onlara yaşam olsun. Hem de bolagani yaşam olsun diye. Kontrast çok büyük. Dünya sana yaşam bizde diye vaat ediyor. Ama istiyor hayır, gerçek yaşam bende. Bu sözü işittin mi? Sen bunu gerçekten buna iman ediyor musun? Ve şimdi Yuhanna geliyor ve diyor ki biz dünyayı yendik. Her imanlı dünyayı yendi. Ve dünyayı alt eden yengimiz diyor, yengi diyor imanımızdır. Anladın mı? Ancak sen imanla konkretno adımlar atarsan o zaman anlayacaksın ki biz dünyayı nasıl yeniyoruz. İman bu da sadece İsa Rab'dir, İsa Allah'tır, İsa kurtarıcıdır demek değil. Bu kafada entelektüel bir inanç. Ama imanla yeniyorsun, inançla değil. İnanç dünyayı yenmez. Ama ancak iman ederek, imanla konkret adımlar atarak dünyayı yeniyorsun. Hezekiel 3, 7 ve 9 şöyle diyor. Şimdi Rab konuşuyor Hezekiel'e. İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir. Çünkü o beni dinlemek istemiyor. Peygamberin işi çok zor. Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır. Seni onlar kadar inatçı yapacağım. Senin alnını onlarınkini kadar katılaştıracağım. Onlar inat, sen daha da inat olacaksın. Ben onu yapacağım seni öyle. Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar onlardan korkma. Onlardan yılma. Evet, madem Rab Hezekiel'e öyle konuştu, kendini Hezekiel'in yerine koy. O İsrail halkıyla boğuştu, sen dünyayla boğuşuyorsun. Onlar inat, onlar sert, onlar seni bırakmak istemiyor. Ama sen daha sert olacaksın. Rab seni daha katı yapacak. Kuraçlan, büyük kalabalığın içinde tek başına kalırsan bile, iş yerinde tek başına bir tek sen imanlıysan, tamam mı? Ailende, cinsinde, kökünde tek başına imanlıysan bile, tamam mı? Mektepte, okulda, her yerde tek başına kalsan bile, o zaman Hezekiel'i aklına getir. Onlar inat mı? Ben seni 10 kat daha inat yapacağım. Daha böyle dik kafalı yapacağım. Evet, Daniel kitabından biz sahneyi canlandıralım. Kral Nebukadnezar 30 metre yüksek bir heykel dikti ve bütün dünyayı zorluyor o heykele tapsınlar. Hani bir düzlükte, bir ovalıkta 15 bin, 20 bin kişi sanki namaz kılıyor. Hani o sahte Tanrı'ya. Daniel'in 3. bölümde bunu görüyoruz. Ve Daniel'in 3 arkadaşı ayakta kalıyor. Düşünebiliyor musun? Kral Nebukadnezar dedi ki bu heykeli dikeceğim. Bütün devletten, imparatorluktan kişiler gelecek. Ve müzik çalacağım ve müzik duyunca yeri düşüp tamamı bu heykele tapacaksınız. Namaz gibi bir şey. Daniel 3 ayet 4. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanacaksınız. Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Ve her kim yere kapanık tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Nebukadnezar sonra dedi ki ey Şadrak, Meşak, Abednego, tanrılarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu diye sordu. Ve diyorlar ki evet. Şimdi yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi, ama öbür türlü tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Şadrak, Meşak, Abednego karşılık verdiler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmazsa bile, mucize yapmazsa bile, bil ki ey kral ilahlarına, yani tanrılarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Dünya bizi böyle kapmak istiyor. İlla ki benim koyduğum putlara sen de tapınacaksın. Mal mı? Sen de mala tapınacaksın. Gurur mu? Sen de gurura tapacaksın. İşte o zaman altından yani yapılmış bir heykel, ama bugün hani dünya bize başka türlü putlar koyuyor ve aynı bunun gibi sıkıştırmaya bakıyor. Vay senin haline eğer uyumazsan, vay senin haline bir tek sen ayakta kalırsan yere çökmesin diz. Evet, dünya sana öyle konuşuyor. Kalabalık nerede? Hakikat orada. Bu doğru mu? Kalabalık nerede? Hakikat orada. Bu doğru mu? Ama işte dünya kafası bu. Baksana bizimkiler bütün avlu dolu sokaklarda namaz kılıyor. Kalabalık orada mı? Doğruluk orada mı? Hayır. Bütün tarih boyunca görüyoruz tam tersi. Nerede çokluk? Orada bokluk. Kapı dardır. Yol da dardır. O sana ağır gelmesin. O seni sevindirsin ki sen dar yoldasın ve dar kapıdan girdin, seçilmiş. Az kişilerin arasındasın. Senin imanın dünyayı yendi. Ama sen daha da öteye git. Sadece onlara katılmamaktan kalma. Sadece sevinme. Ölülerin günlerini tutmuyoruz, pişiği mekik dağıtmıyoruz, nişan gezdirmiyoruz, babalara, sofralara, kurbanlara inanmıyoruz. Hani bu adetleri tutmuyoruz diye o nivoda kalma, daha öteye git. Büsbütün Rab için yaşa, pişman olmayacaksın. İmanla yaşarsan dünyayı yeneceksin. Şimdiye kadar imanlı hayatını sanki çok az denemişsin imanla yaşama. Sen sanıyorsun bir dua gecesine gitmek büyük bir şeymiş. Ama Rab seni davet etmek istiyor. Kendin iman adımları atasın. Kendin için hiç yapmadığın işler yapasın Rab için. Rab diyor, Mezmur 34:8. Tadın da görün Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama. Sanki birisi sana bir geyik eti sevira yapıyor. Ama sen korkuyorsun, hayatta geyik eti yemedin. Nasıl bir şey? İğrenç bir şey. Ondan sonra adam diyor ki sen bak bir lokma ye bakalım. Tadına bak bir kere. Ondan sonra karar ver. Biz çok defa öyle yapıyoruz. Rabbi için bir iman adımı atmaya çağrıldık mı? Sanki bakıyoruz böyle birbirimize ve bunu hiç yapmadım. Nasıl farklı bir şey yapacağım? Nasıl farklı bir şey yapacağım? Ama Rab diyor ki tadın ve görün. Bu birincisi. Dünya dediğimiz düşman, o bizi Rab hakkında yanlış fikirler sunuyor. İkinci olarak dünyanın stratejisi nasıl? Dünya bize sahte bir sevgi ve sahte bir dostluk teklif ediyor. Sahte bir sevgi ve sahte dostluk. Değil mi? Kaç defa böyle duydum birçok imanlılardan. Bak bak onların arasında ne kadar sevgi var. Bizde gene hiç sevgi yok. Değil mi? Ama dünya verebileceği, dünyanın verebileceği sevgi ve dostluk aslında sahtedir. Mahallemizde grup düşüncesi, kalabalık düşüncesi çok hızlı. Hiçbir insan yapayalnız yaşayamaz. Ve o yüzden Rab zaten aileyi başlattı ve kendine uygun bir halk yetiştirmek istedi. Ama dünyada başka bir sevgi var. Karşılıklı sevgi. O grup düşüncesiyle kişiler birbirlerine yardım ediyorlar, iyi davranıyor. Neden? Çünkü yarın öbür gün sana gelecek, sana dönecek. Maksat insanlar grubun içinde kalsınlar, grupta ayakta kalsın. Strateji bu. Birbirimize yardım ettik mi grupta ayakta kalıyor. Herkes kendi hayatına baktı mı grup çözülüyor, yok oluyor. Bak bayramlarda ne büyük heyecan, el öpmekler, hediyeler, birbirlerini affetmekler. Hani kimi imanlı bunlara bakıyor, dediğim gibi ay ne güzel sevgi var onlarda, bizde yok. Ama bunlar hepsi sahte. Hepsi dünyanın sevgisi, hepsi karşılıklı. Ufak kızan iken sen el öpüyorsun, büyüyünce el öptürüyorsun. Hani sevgi bu değil. Asıl sevgi belli oluyor ne zaman bir kişi o gruptan çıkıyor, başka düşünmeye başlıyor, başka giyiniyor, başka hareketler ediyor. O zaman bu grup ona nasıl davranıyor? Gerçek sevgi orada belli oluyor. Biliyorsunuz Müslüman iken İslamiyet'i bırakırsan kanunda ne yazıyor? Ölüm cezasını hak etmişsin. Ve birçok yerde hani seni öldürmeseler de tükürüyorlar, her türlü fenalık yapıyorlar. Hani sevgi? Hani sadece grubun içindekileri sevmek kolay. Ama grubun dışındakileri sevmek, düşmanı sevmek, yabancıyı sevmek. İşte bu Allah'tandır. Yuhanna 15:19 diyor ki, siz dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi malı gibi seveceydi. Ama siz dünyadan değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. İşte onun için dünya sizden az etmiyor. Dünyadan farklı olduğumuz için, dünyadan çıktığımız için bu nefret geliyor bize. Onun için aramızdan bir kişi ayrılıp İsa'yı terk ederse mesela ne yapıyoruz? Ağlıyoruz. Yani bir kayıp hissediyoruz. Onun için dua ediyoruz. Ama onu öldürmüyoruz Müslümanların yaptığı gibi. Neden? Çünkü biz gerçek sevgi taşıdık, tanıdık ve tatıyoruz. Çünkü zaten önce o kişiyi sevmediler. Sadece bir grup düşüncesi var idi. Bize sevgi gibi görünen bir bu şey aslında sadece bir grup sevgisiydi. Kendi kendine seviyorlar. Ve üçüncü bir şey, dünya bize saygı ve şeref veriyor. Evet, dünyada saygı var, şeref görmek de var. Yuhanna 5:44'te İsa onu sesleyenleri azarlıyor. Nasıl? Siz birbirinizden şanlılık kabul ediyorsunuz ve tek olan Allah'tan gelen şanlılığı aramıyorsunuz. Madem öyle, siz nasıl iman edebilirsiniz? Bu çok derin bir ayet. Eğer bir kişi dünyadan sevgi, dünyadan saygı ve şeref beklerse diyor ve başkalardan saygı duymak için uğraşırsan diyor, nasıl iman edebilirsiniz? İman, gerçek iman hakikate bakıyor. Gerçek iman gerçeklere bakıyor, değil kişilerin tepkisine. Yuhanna 12:42 şöyle diyor. Güdücülerden bile birçok kişi ona iman etti ama Ferisilerden için onu açıkça söylemediler. Duanilerden kovulmasınlar diye. Çünkü değil Allah onları övsün, daha fazla severler insanlar onları övsünler. İşte dünya dediğimiz sistem böyle. Eğer bu dünya sisteminde kalırsan kişilerden övgü ve saygı göreceksin. İyi gelecek onlara. Ama eğer ondan çıkarsan işte o zaman gerçek belli oluyor. O zaman belli oluyor sen hakikatleri mi seviyorsun yoksa sadece yalancı övgüleri. Bir örnek olarak Lut'a bakalım. Lut, İbrahim'in yeğeni. Evet, ikisi çobanlıkla zengin oldular. Kocaman sürüleri vardı. 10 binlerce hayvan. Ve su kıt olduğu için onların çobanları arasında hep kavga olurdu. Kim kendi sürüsünü en birinci sulayacak? Lazım da ayrılsınlar. O zaman İbrahim ruhanici düşündü. Lut gene dünyaca düşündü. Dünya aklıyla. Ve İbrahim amca olduğu halde, daha büyük olduğu halde Lut'a ne dedi? Bütün topraklar senin önünde. Yaratılış 13:9. Bütün topraklar senin önünde. Gel ayrılalım. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Nasıl bir şey ya? Sen amcasın, büyüksün. Sen en birinci seçeceksin. Yok. İbrahim ruhsal düşünmeye anladı. Mısır'dan taze taze dönmüştü. Ve o da yani ona büyük bir ders verildi. İnsanca ve dünyaca düşünmeye çalıştı. Ve o kadar rezil oldu. Firavun onu hani rezillik içinde geri yolladı. Kendi karısını satmaya kalktı sanki. Evet. Ondan sonra İbrahim dersini aldı. Ben bir daha dünyaca düşünmeyeceğim. Kendimi alçaltacağım. Rabbi bekleyeceğim. O beni haklı çıkarsın. Ve Lut ne yaptı? Bakındı sağa sola ve dünyaca düşündü. Sen şimdi kurak tarafına gittin mi senin sürülerin azalacak. Onun için nereye gitti? Suyun olduğu yerde. Ve Lut Sodom kasabasını seçti. İbrahim kırlıkta, Balkanlıkta kaldı. Çok güzel. Evet, ilk önce sanki kötü bir sonuç yok. Yani Lut daha da zengin oldu. Önce diyor kasabanın içinde dalmadı. Kasabanın dışında, hani etrafında kendi sürülerine yaydı. Ama çok sene sonra görüyoruz, hani ne zaman melekler geliyor onu kurtarmaya, okuyoruz, Lut kentin kapısında oturuyordu. Değil sadece kasabanın içine dalmış, değil yani biraz kenarda kalayım değil, tam olarak dünyaya daldı. Hem de diyor kapının, kentin kapısında oturuyordu. Orası kasabanın ticaret ve mahkeme yeriydi. Ancak ileri gelenler orada otururdu. Lut artık sadece normal bir vatandaş değil, kendini saygınlık kazandı, saygın bir yer edindi. Lut bir yabancı iken daldı ve yavaş yavaş kendine o kasabada bir yer yaptı. Dünya sistemin içinde girmekle kalmıyor, dünyada ilerlemeye baktı. Dünyanın dostu oldu. Ama İbrahim o zaman içinde Allah'ın dostu oldu. Lut aldanmıştı. Aslında o bir yabancı olarak Rab tarafından seçiliydi. Dünyanın gözüne girmeye çalıştı. Tam tersi. Ve en başta her şey iyi gözüktü. Onların sofralarına katıldı. Onlardan hoş beşi vardı. Sandı ki beni kabul ettiler artık. Ben bir Sodomlu oldum. Bu dünya sistemi beni seviyor. Öyle düşündü. Ama en küçük fırsatta kişilerin duyguları ortaya çıktı. Ne zaman melekler geldi onu hani kurtarmaya, bütün halk toplandı ve yazıyor 19:9'da yaratılışta. Adamlar çekil önümüzden diye karşılık verdiler. Adam buraya dışarıdan geldi, şimdi yargıçlık taslıyor. Sana daha beterini yapacağız. Ne oldu? Dünya sistemi nerede kaldı? Hani bu kadar ahbaplar kazandın, o kadar arkadaşlar kaldın bu dünyada. Şimdi senin yabancı olduğunu unutmamışlar. Hayır, sen Rab'den seçili bir kişiyken kabul et. Anla ki sen bu dünya için değilsin. Bu dünya sistemine dost olmaya çalışma. Sen zaten farklısın, kutsalsın. Evet. Ve en sonunda Lut her şeyi kaybetti. Biliyoruz olay nasıl gelişti en sonunda. Ve bunca sene dünyaya ayak uydurmaya çalıştı ama boşuna. Aslında dünya ondan nefret etti. Ve şimdi Lut da bunu en sonunda anlıyor. Yuhanna 15:19 İsa aynısını diyor. Siz dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi malı gibi seveceydi. Ama siz dünyadan değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. İşte onun için dünya sizden az etmiyor. Lut'tan az etmedikleri gibi senden de az etmiyor. Sevmiyorlar seni. Sana sevgi gibi görünüyor ama bu yalan, bu sahte sevgiye aldanma. Ve son olarak Yuhanna 16:33 İsa diyor ki bu dünyada sıkıntılarınız var. Dünya değil mi? Dünyada sıkıntılarınız var ama kuraclı olun. Ben dünyayı yendim. İyi İsa, sen dünyayı yendin, güzel, hoşuma gitti, ama ben, ya ben ne yapacağım? Ben dünyadayım. Ben dünyayı yenebileceğim mi? İşte onun için 1. Yuhanna 4:4 diyor ki, evlatlar siz Allah'tansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde olan dünyada olandan daha büyüktü. Ve işte onu haftaya bakmak istiyoruz Rabbin izniyle. Çünkü o da yazıyor ki, bu dünyayı alt eden kimdir? İsa Allah'ın oğludur diye iman edendir. Zaten dünyayı alt eden yenge imanımızdır. Ve bunu haftaya bakmak istiyoruz Rabbin izniyle. Şimdi anladık bu dünya sistemi nedir? Ama onu nasıl imanla yeneceğiz? Onu Rabbin izniyle haftaya bakacağız. Rabbin izniyle.